bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Öteki Kayıp Kaan Arslanoğlu. 1. Kaset 1. Yüz Adam Yayınları. 1. Basım Şubat 1998 6. Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Neslihan Öztürk. Kaan Arslanoğlu 5. kitabı Öteki Kayıp'ta kurmaca bir gerçeklik oluşturarak insan sorununa çok farklı bir bakış getiriyor. Güncel ve yerel sorunları bulacağınız bu romanda aynı zamanda yazarın savı doğrultusunda güncel ve yerel gibi gözüken bu sorunların sürekliliğini, evrenselliğini izleyeceksiniz. Kaan Arslanoğlu önceki 4 romanı Devrimciler, Kimlik, Çağrısız Hayalim ve Kişiliklerle Fethi Naci'nin en sevdiği 10 Türk romancısı arasına girmiştir. Kaan Arslanoğlu doğum 1959, roman yazmaya 1985 yılında başlamış bir uzman hekim. Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirip Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde psikiyatri ihtisası yapmış. Yanılmanın Gerçekliği adıyla basılmış psikolojik felsefi inceleme kitabı da var. 1. Bölüm. Halka değil, gönüldaşlara söz söyleyecek Zerdüşt. Zerdüşt, bir sürünün çobanı veya çomarı olmayacak. Nietzsche. Yaz sonunda sisli, yağmurlu bir gündü. Kasvetli yapıya ulaşıncaya dek ıslandık. Şemsiyelerimizi de açmıştık sözde. Girişteki görevliye meramımızı anlattım. İlgili memuru çağırdı kadın. Yüzü, binanın kasvet ve ciddiyetine yakışır soğuklukta bir zenci. Bize karşıdaki sırada oturup beklememizi söyledi. Emir gibi sert sözlerinin sonunda resmi bir lütfen eklemeyi ihmal etmedi. Dediğini yaptık. Oturduk. Ben, ölenin arkadaşı, aynı zamanda da uzaktan akrabası olan orta yaşlı bayan ve çocuk. 8 yaşlarında bir kız, ölenin kızı. Aramızda konuşmadık. Canım sıkkındı. Annemi göreceğim diye tutturmuş kız. Maktulenin arkadaşı da kıramamış. Çok ağlıyormuş çünkü. Bence doğru değildi bu yaştaki bir çocuk için. Ya korkarsa, ya çok üzülürse, ya daha çok ağlamaya başlarsa, gel de yatıştır ondan sonra. Derin bir iç geçirdim. Boğuk bir ses çıktı ağzımdan. Yanımdaki kadın bana baktı. Pek uzak oturmayan görevli bayan da. Sıkıcı bir işti. Sıkıcın, ne kelime. Düşündüm. Kendi açımdan yorumlamıştım. Çocuk zırlar, bağırır, başıma dert açar diye. Yoksa annesini son bir kez görmesi hakkıydı onun. Çocuk da olsa hakkıydı. Göstermesek acısı yıldan yıla daha da büyüyecekti belki. Onun öldüğüne inanmayacak, bütün ömrü çevresindekilere duyduğu içten içe güvensizlikle bulutlanacaktı. Ya tersi olursa, ya annesinin ölüsünü görmek kırışıksız, pürüzsüz ruhuna paslı bir bıçak gibi işlerse. Gerçi zaten kırışıklanmıştı benlik örtüsü. Doğru olur mu diye sormuştu kadın. Ağzımdan niye doğru olmasın diye bir söz çıkmıştı. Çıkmışsa çıkmıştı işte. Belki çocuk zaten cayardı son anda. Koridorda takır tukur ayak sesleri. İri kıyım bir memur. Bu da resmi giysili. Görevliyle göz göze geldi, sonra bize baktı. Kimlik saptaması için gelenler siz misiniz? Evet dedim ayağa kalkarak. Efendim lafı da nereden çıkmıştı sanki? Yıllar sonra ilk kez bir ölü görecektim. Hayatımda 3. kez. İlkinde çocuktum. Komşunun yeğeninin ölüsünü gördüm. Sırf meraktan. Bir şey anlamamıştım. Aklımda hayal meyal bir görüntü kalmış. Duygu yok hiç. İkincisinde liseye gidiyordum. Amcamın ölüsü. Herkes birbirini itekliyordu cenazeyi görsün diye. Beni de biri kolumdan tutup içeri çekmişti. Tatsız bir duyguydu. Koca koca adamların, kadınların ölü görmeye o denli merakları. Bir keresinde de burada intihar eden birinin evine girmiştim. Kalabalıktı. Cesetten yana bakmamıştım. Şimdi de aynısını yapabilirdim. Kadına destek olmak için gelmiştim. Görev gereği. Ölüye bakmadan da görevimi yapabilirdim. Çocuk da gelebilir mi? Annesi oluyor da çok görmek istedi. Yetersiz diliyle bu kadarını da söylemesi başarıydı kadının. Görevli hiçbir yanıt vermedi, bakmadı bile. İsteğe karşı olmadığını gösteriyordu herhalde bu. Adamı izledik. Gelirken belirdiği zemin kattaki koridorun az içinde demir parmaklık bizi durdurdu. Adam ortadaki parmaklık kapıyı açtı, bizi önden buyur etti. Ne kadar da sessizdi, ne kadar da tenhaydı ortalık. İş saati normalde bitmişti. Akşam oluyordu, belki ondandı. Adamın takır tukuruna kadınınki eklendi. Koridorda devam ettik. Solda bir kapıyı açtı memur, ışığı yaktı. Peşinden girdik. Yerler soğuk, gri renk karo, hava da soğuk. Karşımızda buzdolabı kapakları. Onlar da kirli gri metal. Nahoş bir koku geldi burnuma. Nahoşluğu belli belirsiz duyuluşundandı belki. Organik bir koku mu yoksa inorganik mi belli değil. Ama soğuk bir koku. İşte gelmiştik. İri bedenine karşın zayıf, sağlıksız yüzlü adam bomboş odada bir başına duran kocaman masaya geçti. Çekmecesinden bazı kağıtlar çıkardı, sonra telaşsız kalktı, buzdolabına yürüdü. Alt gözlerden birinin kapağını açtı. Siyah saçlı bir kafa göründü içinde. Tablayı çekti. Bol saçlı kafa yaklaştı. Yahu ne işi vardı bu çocuğun burada? Ben ölüye değil çocuğa kilitlendim. Gözleri şiş ve kızarmış yüzüyle yaklaştı. Bakışları açıldı, açıldı, daha da ciddileşti. Birden dudakları büzüldü, sarsıldı. O anda yaşlar boşandı gözlerinden, burnundan. Yaklaştım hemen. Kendimden yana çevirdim, yüzünü karnıma yasladım. Gördün işte dedim. Görmek istiyordun, gördün işte. Ne yapalım? Hepimiz öleceğiz. Annem biraz erken öldü. Ne teselliydi ama. Uyluğun düzeyindeki tabloda çıplak bir kadın yatıyordu. Karnına dek dışarı çekmişti memur. Esmer, genç bir kadın ölüsü. Göğsünün sol yanı bıçak darbeleriyle paramparça olmuştu. Sağ yanda birkaç sıyrık. Güzelliğini görece korumuştu. Fazla bakmak istemedim. Hele yüzüne. Yine de yarı açık sabit gözlerine yakalandım. Tamam dedi başında dikilen kadın neden sonra. Görevli çekmeceyi itti. İkiniz de mi tanıyorsunuz? Hayır dedim. Tanıyan sadece o. O zaman siz şöyle oturun bayan dedi adam. Doldurmanız gereken kısa bir form var. Şöyle oturun lütfen. Kadın oturdu. Ölüye fiziki olarak benziyordu gerçekten. Onun 10-15 yaş büyüğü gibi. Kağıdı önüne itti görevli. Bir de kalem verdi. Kadın okumaya ve bir şey yazmaya çalıştı. Bir damla düştü kağıda. Benden yardım istemedi. İyisi mi kızı alıp çıkmalıydım. Kapı yanında bir bank görmüştüm. Ne akrabası bayana ne ölüye acıyabilmiştim. Ne de içim bulanmıştı cesedi görünce. Çocuğu teselli etme kaygısı hepsine baskın çıkmıştı. Gözü önünde babasının annesini bıçaklaması. Nasıl yorumlayacaktı, açıklık getirecekti, olaya içinde acıyı çocuk yüreğinin neresine sığdıracak, neresine atacaktı. Aklıma da hiçbir hafifletici söz gelmiyordu aksi gibi. Kızla birlikte çıktım, kapıyı aralık bıraktım. Bereket ne kadından ses çıkıyordu ne de çocuktan. Yakında bir pencere olsaydı keşke. Hava sisli, yağmurlu da olsa dışarıyı gösteren bir pencere. Gel otur bakalım şöyle yanıma dedim. İkinci bölüm. Hoş günlerdi diyemem. Yaşadıklarımı başkası yaşasa ve bendeki iyimserlik onda olmasa rahatlıkla kafayı bozardı. Sevgilimle kötü biten ilişkimizi kastediyorum. Başka sorunlar da vardı gerçi ama. Hepsi sanki ona bağlıydı. Yaz boyunca tatile çıkamamak gibi. 3 günlük için bile olsa. Hava yeniden düzelmişti. Bir hafta önce bozduğunda sevinmiştim. Bu yıl kış erken bastıracak diye. Güzel havada tatil açlığı daha çok koyuyordu adamı. Sosyal ilişkilerim kısırlaşmıştı. Bu bile az önceki soruna, hatta öncesindeki güzel yılıma bağlıydı. Aylarca ondan başka hiç kimseyi görmemişti gözüm. Ne derin, ne süreyen bir basiret yitimi. Her şeyi aynı soruna bağlamamak gerek. Hesna ile bile doğru dürüst görüşemiyorduk. Kadroya geçeceğim diye tutturmuştu. Varsa yoksa kadro. Kızın rüyaları bile işe alındığı ya da alınmadığı izleyi üstünde biçimleniyordu. Kızıyordum ona. İnsan tek bir ilgi alanının bu denli tutsağı olabilir miydi? Dinime küfreden Müslüman olsa diyordu o da. Haklıydı. Olgu işleyiciliği konumunu iyice kafasına taktığı son 6 ayda bile benden daha sosyaldi. Büyükşehir polis merkezinden çağırdılar. Sabah geç olmadan gittim. Bizim başvuranlardan birinin de karıştığı sahte telefon kartı basımı işiydi sanırım. 2 gün önce arayıp bilgi almışlardı. İşi uzaktan hallettiğimi düşünüyordum. Demek halledememiştim. Adam sıyrılmak için galiba bizdeki dosyasını kullanmaya çalışıyordu. Bizim tanıklığımızı. Bunalımdaydı da suçu bunalım sonucu işlemişti. Dedektif karşısına buyur etti beni. Kahve içip içmeyeceğimi sordu. Hiç reddeder miyim? Kahve makinesinden doldurdu bardağımı adam. Uzattı. Teşekkür ettim. Önce ben biraz açıklayayım durumu. Sonra yana geçer, sorguya başlarız dedi. İyi olur dedim. Herif 2 yıllık göçmen. Başvurusu yeni kabul edilmiş. Kağıtları daha bakanlıkta. Kendisine verilmemiş bile. Politik sığınmacılardan biri. Ben politik falan olduğunu hiç sanmıyorum ama kağıt üzerinde öyle işte. Karısının, yani ölen kadının başvurusu daha önce kabul edilmiş. Neyse, bunlar ön bilgi. Sizi niye çağırdık? Herif bizim çevirmeni beğenmedi. Ha, bir de bu arada E.C'yi iyi bilmiyor. Veya biliyor, konuşmak istemiyor. Sizin kurumun adını verdi. Oradan çevirmen getirmezseniz konuşmam dedi. Bahsedilen olay bambaşka bir olaydı galiba. Kahvede pek acıydı. Neyse, hiç yoktan iyiydi. Ben çevirmen değilim aslında dedim. Önce bizim çevirmenleri aramışlar, bulamayınca bana söylediler. Yani kurumdan. Ne yapalım? Geldim işte. Aslında başka bir şey için sanıyordum. Önemli değil dedi dedektif. Ne anlamda söylediyse. Ben de saçma sapan konuşmuştum zaten. Adamın suçu nedir? Cinayet. Karısını öldürmüş. Cadde ortasında bıçaklamış. Gaddarca bir cinayet. Daha başında ölen karısı derken uyanmalıydım. Bu bizimki diye düşündüm. O yaratık. Bozuldum. İçimden kaç kez yakalamalı ve hemen orada bıçakla delik deşik etmeli dediğim adam demek yakalanmıştı ve bir de benden yardım ediliyordu. Bıçakla delik deşik ettikten sonra yavaş yavaş ölümünü seyretmeli dediğim adam. Yüzüme ateş bastı. Nasıl yakaladınız? Teslim oldu. Daha doğrusu bir akrabası getirdi. Adamın evine gelmiş, o da gelir gelmez ikna etmiş, tutmuş kolundan getirmiş. Öyle diyor. Deli diyor katil için. Zır deliymiş güya. Gerçekten de garip garip hareketler yapıyor serseri. Aniden bağırmaya başlıyor. Siz aslen psikolog olduğunuza göre o yönden de bir bakın bakalım. Fikrinizi söyleyin. Tamam dedim. Şaşırmıştım. Çağrıldığım olgunun şu zavallı kadının davası olduğunu öğrenince şaşırmıştım önce. Sonra herifin yakalandığını öğrenince sevinmiştim. Sonra da yakalanmayıp kendi geldiğini, üstelik deli numarasına yattığını duyunca düş kırıklığına uğramıştım. Olayı iyi bildiğimi sanıyordum. Sadece maktulenin arkadaşından değil, siyasi çevreden başka birinden de işitmiştim. Herif hiç çalışmazmış, durmadan içermiş. Karısını çalıştırıp parasına el koyar, öyle yaşarmış. Zavallı kadın dayak yemekten bıkmış. Kızını alıp evden kaçmış. Adam iş yerine gelip kadını dövmüş, kolunu kırmış. Ya eve dönersin ya seni öldürürüm demiş. Kadın hastaneden çıkınca başka işe girmiş. Eve dönmemiş. Herif çok geçmeden kadıncağızın izini bulmuş. Olanlarda olmuş. Konuyu böyle ayrıntısıyla bildiğimi açık etmemeyi bereket ki akıl ettim. Başka türlü sorguya katıldıktan sonra bile söylesem vardığım kanı ön yargılı bulunabilirdi. Bilirsiniz bu gibi durumlarda deli numarası çok yapılır dedim. Ya da var olan bir anormallik, mesela psikopatlık ya da nasıl bir şey, örneğin alkolizm gibi bir durum abartılarak delilik gibi gösterilmeye çalışılır. Olayı bilen başka birileri de vardır herhalde. Örneğin kadının yakınları falan. Var elbette dedi adam. Bence suç açık. Bir psikopat var elimizde ve bu herifin kıskançlık ya da öfke sonucu işlediği pis bir cinayet söz konusu. Yine de bir bakın siz. Fakat sanırım bir gözlem merkezine gönderilecek. Mecburen. Artık doktor ne derse. Biraz rahatlamıştım. İyi o zaman. Ben hazırım dedim. Kahvemi içeride de içebilirim sanırım. Elbette dedi adam. Hiç de polise benzemiyordu. Hele bizim polislere hiç. Daha çok bir yargıca benziyordu. Yargıçları da amma tanırdım ya. Filmlerden gördüğüm kadarıyla. Burada birkaç mahkemeye girmiştim gerçi ama gördüğüm yargıçların çoğu kadındı. Yan odaya geçtik. Tipik sorgu odası. Bir yanda arkayı göstermez koyu renkli cam. Başka pencere yok. Ortada büyükçe bir masa. Çevresinde birkaç sandalye. Başka eşya da yok. Tavanda tek bir ampul. Parlak ışıklı. Onun yanından sarkan bir ses alıcısı. Köşede tavana yakın bir kamera. Ben masanın bir yanına oturdum. Dedektif bir yanına oturdu. Sessizlik. Yaratığı az sonra görecektim. Sakinim desem yalan olurdu. Avukatı yok mu? Avukat istemedi. O da bir numara. Son anda bir avukat yetişir. Belki de gelmez. Kapı açıldı. Resmi bir polisin kolunda bizimki girdi içeri. Ardından başka bir sivil. Resmi polis kapının ağzında ayakta durdu. Öbürleri oturdu. Sıradan bir tipti. Sıradan bir B noktalı. B nokta mı, H nokta mı belli olmayan bir tip. Belki çokları gibi melez. Kara bıyıklı, çökük avurtlu, ufak tefek. Biraz keş bir suratı, biraz psikopat bakışları var. Sokakta görsen üstünde durmazsın. Bakışlarında biraz da korku var. Belirgin bir iz görülmüyor ama sanırım azıcık okşanmış. Bağırıp tepinirken olacak. Şu kapıdaki adam gerçi pek uzun boylu değil fakat belli ki vücut yapmış. Vurdum mu oturtan cinsten. Bizim sivil E noktaca konuştu. İşte istediğin çevirmeni getirttik. Bay Musa kurumdan. Diyeceğin bir şey varsa ona söyle. 2 dakika sonra sorguya başlayacağız. Adam anlamamış bir suratla dedektife baktı. Sonra bakışlarını bana çevirdi. Ben de bir şeyler söylemeliydim. Ben kurumdanım. Aslında çevirmen değilim. Orada olgu izleyicisi olarak çalışıyorum. Fakat görev gereği bugün çevirmenliğini yapacağım. Dedektif diyor ki birkaç dakika sonra sorguna başlanacak. Ondan önce bana bir şey söylemek istiyorsan söyle. Herif bana da anlamıyormuş gibi boş boş baktı. Konuşmamı bitirince derin bir sessizlik oldu. Tam işimiz var bu adamla diye düşünecektim ki yüreğimi ağzıma getirdi. Birden fırladı yerinden, geri geri kaçtı, duvara çarptı. B noktaca bağırdı. Bu adam, bu adam polis. B nokta polisi bu adam. Çevirmen değil, çevirmen değil. Polis, polis. İlk çam yarması içeride bekliyordu. Bir hamlede yakaladı yaratığı, yerine oturttu. Kapı açıldı o sırada. Başka bir resmi polis baktı ne oluyor diye, odadakinin yettiğini görünce yine kapadı. Ben dedim sakinleşmeye çalışarak, kurumdan geliyorum. İstersen kimliğimi göstereyim. Ben polis değilim. Sen polissin dedi alçak sesle. Bakışları düşünceliydi. Sanki şimdi ne yapsam diye düşünüyordu. Bir an kahveme takıldı gözü. Bardağı hemen çektim uzaklaştırdım ondan. Bakışlarını suçüstü yakalanmış gibi kaçırdı. İkinci bir feveranda kahvemi devirecekti ya da suratımı atacaktı bardağı. Numara yapıyordu pezevenk. Ben de öfkelendim ama sakin sesle konuştum. Deliliğe vurup kurtulacaksın öyle mi? Çok acemisin. Çalış biraz oğlum. Şaşırdı kaldı. Benim gerçekten bir B nokta ajanı olduğumu düşünmüştü herhalde. Yoksa kurumdan biri gelecek ve bir sığınmacının oyununu bozan sözler edecek. O bakışı yeniden yakaladım. Bir saniye bile sürse. Hilesi anlaşılmış sahtekarın endişeli bakışı. Bu kez aniden kalkıp bağırmaya başlarsa korkmayacaktım. Öyle de oldu. Kesin kararımı verdim. Herif numara yapıyordu. Polis bu. Konuşmam onunla. Konuşmam. Götürün, çabuk götürün. Beni değil ama onu yaka paça sürüklediler. Katil tam çıkarırlarken kapıya tutundu, başını çevirip bana bağırdı. Senin de leşine tüküreceğim, görürsün. Sizi buraya kadar yorduk dedi ikinci sivil. Biz de çıkabiliriz. Önemli değil dedim düşünceli. Bana kalırsa numara yapıyor. Bu olayı ve görüşlerinizi kayda geçirebilir miyiz? Hayır diyemezdim ya, keşke deseydim. Neden olmasın dedim. Neler yapmıştım, neler yapıyordum böyle. Üçüncü bölüm. Ekim başıydı. Epeyce toparlanmıştım. Oldukça iyi hissediyordum kendimi. İyiden biraz farklı. İçimde değişik bir his soluk alıp veriyordu. O gün benim için ayrı bir gün olacaktı. Bu duyguyu ayrımsadığım kimi zamanlar sıra dışı şeylerle karşılaşmamıştım. Ama garip, ilginç ya da güzel şeyler yaşamıştım çoğun. Önsezi sabah belli belirsiz başlamıştı. Kafamın dolu dolu seslendiği bir müzikle uyanmıştım. Klasik, güçlü senfonileri, Wagner'inkileri andıran bir müzikti. Belki yeni dönem bestecilerinden birinindi. Kiminkiydi, çıkaramamıştım. Belki de böyle bir eser yoktu. Metroda eski bir mülteciyi gördüm. Karşımda, az çaprazımda oturuyordu. Kalıbı, kıyafeti iyice düzmüş. Ona yardım ettiğim zaman da bana tekin bir tip olarak görünmemişti. Gazetesini kaldırdı, fark etmezlikten geldi. Esmer sevgilisini dün karşılaşmışım gibi hatırlıyorum. Çirkinceydi, yine de çekici. Gözleri güzeldi, bakışları. Metrodan çıkınca içimdeki duygu belirginleşti. Değişik Sezgi, bir akşam önce seyrettiğim filmin etkisinden miydi, yoksa sığınmacı adamın daha çok da sevgilisini çağrıştırdıklarından mı? Film böyle bir şehirde geçiyordu. Sabaha karşı SS olan, birkaç kez gördüğüm, filmlerden iyi bildiğim o şehrin caddelerinde motosikletini sürüyordu. Çöpçülerin yeni işbaşı yaptığı, ürküntüler gizleyen ıssız sokaklarda. Bir izin peşindeydi. İnsanları kaçırıp tıbbi denek olarak kullanan bir çetenin. Çete polisle de işbirliği içindeydi. Fakat henüz adam bunu bilmiyordu. Yağmur azmıştı. Şemsiyemi evde unutmuştum. Anlaşılan müracaattakilerden birine yine işim düşecek diye düşündüm. Sapı insanın elini acıtan oradadır garanti. Öbürkilerin hepsi alınsa kırık saplı muhakkak kalmıştır. Keyifliydim. O saate kadarki tatsızlıklara ve o saatten sonraki olası aksiliklere karşın. İnsan önemli bir konumdaysa, ciddi işlevler yerine getiriyorsa, hissettiği yorgunluğun altında daha baskın biçimde kendini belli eden duyguyu yoğun yaşar. Huzur, memnunluk duygusu. Yaşadığım ana ilişkin, tatlı bir heyecan. O günden veya gelecekten beklentilerimle ilgili. Umutlu bir yürek kalkıklığı. İşimden hoşnuttum. Özellikle de bu ülkeye gelmiş olmaktan. Tenim ürperdi. Soğuktan mıydı? Odaya yağmurla birlikte serinlik dolmuştu. Serinlikle birlikte küçük tuvaletim geldi. Ürperti biraz da bundandı herhalde. Ki o da güzel bir duyguydu. Odadan çıkıp tuvalete gittim. Tuvaletten dönerken koridorun sonundaki pencereden gördüğüm ıslak çimenlik, ağaçların ıslak yaprakları bende belirsiz, hoş bir arzu uyandırdı. Neydi o arzu? Uzun bir yürüyüşe çıkma arzusu. Islak meşelerin kokusunu duydum sanki. Oysa pencere sımsıkı kapalıydı. Bir koku çağrışımı olsa gerek. Ben de sık sık olur. Görüntülerin, anıların uyardığı çağrışımlar. Evet, şu ülkede bulunmaktan duyduğum hoşnutluk hiç eksilmiyor. Her ayrımsayışımda tatlı kıpırtılar uyandırıyordu yaşam bilincimde. Güzel beklentilerle derinleşip yayılan doygunluk hissi. Yürüdükçe kafadaki güçlü bir melodi gibi insanı doygunluğa eriştiren sokaklar, kaldırımlar, temiz asfalt üzerine dökülmüş yapraklar. Hele tarih kokan binalar, hele en üst yaşamlı insanlar. Şunları fısıldıyordu adeta bana. Her an gidişini değiştirebilecek bir kişiyle, her an hayatının anlamını değiştirecek bir olayla karşılaşabilirsin. Duygunun doygunluk yanı ise şöyle diyordu. Ülkeni bıraktın. 72 milletin toplandığı bu ülkeye geldin. Bu ülke, bu şehir, her şeyin en dolusunun, en yetkininin yaşandığı yer. Burası tüm yolları, tüm köşe bucağı gören bir zirve. Zirvedesin ve ayaklarının üstündesin. Her şeyi görebilen, her şeyi yaşayabilen pek az insanın arasında sen de varsın. Gelebileceğin son noktadasın. Odamda tuhaf bir koku duydum. Az önce görüştüğüm A noktalının kokusu olsa gerekti. Her ulusun kendisine özgü kokusu vardır. Uzaktan AB noktalılarınkine bazen dayanılmaz. Bizdeki hacı yağları gibi. Belki bedenleri öyle kokuyordur. Kullandıkları baharatlardan, belki sabunlardan. Burada herkes kendini özgürce ifade edebilir. Bu ülkede, hele bu kurumda. Herkes kendini ifade etsin. Ben bir şey demem. Hatta hoş bir şey. Fakat kokuyla kendini ifadeye tümüyle karşıyım. Gel gör ki ona da laf edilmez. Ayıp olur. Üstelik büyük patronun hiç hoşuna gitmez. Penceremi kaldırarak araladım. Benim odam caddeye bakıyor. Dar bir cadde. Genişçe bir sokak da denilebilir. Karşı kaldırım bir sıra çınar ağacıyla süslü. Yağmurun kokusunu bu kez gerçekten duydum. Buluşmaya daha yarım saat vardı. Adam benimle dışarıda görüşmekte ne kadar ısrarlıydı öyle. Aslında tersleyip reddetmeliydim. Böyle yapışkan tiplerden hiç hoşlanmam. Fakat sonra iyi ki reddetmemişim diye düşündüm. Biraz yürümek ve zaman zaman tek düzeleşme eğilimi gösteren işime değişik bir yerde farklı bir renk katmak iyi gelecekti. Yağmuru severim. Biraz azalsa daha güzel olacaktı. Leyla akşam gelir mi ki? Kavganın dozu fazla kaçtı. Sanırım bu kez yumuşaması daha uzun sürer. Deminki sığınmacıyla görüşürken içimdeki sıkıntının kaynağı oydu herhalde. Gerçi adamcağızın anlattıkları hiç de rahatça dinlenilebilir şeyler değildi. Fakat ben böyle öykülere alışıktım. Eşini yanına getirip çırılçıplak soymaları, baş aşağı tavandan sarkıtmaları, hortum, basınçlı su. Sırk rastlanır vahşet değildi. Ben çok daha korkunçlarını dinlemiştim dinlemesine. Yine de rahatsız olmuştum. İyi ki bizim çevirmenin monoton sesi dudaklarında sözcüklere dökülürken her türlü trajik olayı hemen, anında sıradanlaştırıyordu. Kadın çevirmen değil, özel bir sıradanlaştırma makinesiydi sanki.